Ayrım 31. Sayfa 318. J. Adile Hanım, Tarsuslu Kara Fatma, Afyon Savaşları'nda. Yusuf Ayhan, Mustafa Kemal'in 5 Ağustos 1920 tarihli Pozantı Kongresi'ni anlatırken, Çukurova'nın tanınmış savaşçılarının adlarını sıralamakta, Tarsuslu Kara Fatma hakkında da bilgi vermektedir. Arkadaşları arasında Kara Fatma olarak tanınan bu savaşçı kadının asıl adı Adile Hala'dır. Tarsusludur. 8-10 kişilik çetesiyle birlikte Afyon Cephesi savaşlarına koşarak katılmıştır. Yusuf Ayhan, Mustafa Kemal'in Pozantı Kongresi ve Adana'nın Kurtuluşu, sayfa 81. Tercüman-ı Hakikat'in 23 Eylül 1921 tarihli sayısında yer alan bir habere göre, Namrum muhabiri bildirmiş, şimdiye kadar cephede birçok kahramanlıklar gösteren Adile Hanım da Batı cephesine gitmektedir. Namrun'da oturan fedakar Tarsuslularla Namrun halkı tarafından teşkil edilen ve Adile Hanım'ın da içinde olduğu gönüllü müfrezesi, halkın sıcak ve içten uğurlamaları ile Batı cephesine gitmek üzere hareket etmiştir. Tercüman-ı Hakikat 23.9.1921. Tarsuslu Kara Fatma İstiklal Madalyası almıştır. F. Abdullah Tansel, sayfa 48. K. Asker Saime, üniversite öğrenciliğinden cepheye. Mütareke başlangıcında üniversite öğrencisi olan ve diğer arkadaşlarından ayrılan tavrı, özellikle sade giyimiyle arkadaşlar arasında asker Saime olarak anılan Münevver Saime Hanım için Çaka şu ifadeleri kullanıyor. Bulunduğu yaşın icaplarını çoktan unutmuş. Kalbini genç kızlığın heyecan ve ihtiraslarına karşı kapamış. Adeta dünyaya küsmüştür. Simasını tetkik edenler onun güzel yüzünde daimi bir elem ve ıstırabın izlerini kolaylıkla fark edebilirler. Onun inandığı, tapındığı tek dava memleket davasıdır. Ana vatan mustarip ve bedbaht iken yavruların da bu ıstıraba saygı göstermeye, onu teselli etmeye, yaralarını sarmaya mecbur oldukları kanaatindedir. Kendini bu davaya öyle samimiyet ve tevazu ile vakfetmiştir ki gözü hiçbir şey görmemekte ve fikri bir şeyle meşgul olmamaktadır. Memleketin kurtarılmasından başka. Çaka, sayfa 76. Asker Saime, 22 Mayıs 1919 günü yapılan Kadıköy mitinginin konuşmacılarındandır. Hakkında tutuklama emri çıkınca bir yolunu bulup Ankara'ya ulaşmış, Batı cephesinde, cephe gerisinde ve haber alma işlerinde birçok hizmetlerde bulunmuştur. İzmit'te bir görevi yerine getirirken yaralanmıştır, ancak bunu belli etmeyerek görevine devam etmiştir. Çaka, sayfa 77. Asker Saime İstiklal Madalyası almış ve savaştan sonra edebiyat öğretmenliği yapmış, 1951'de ölmüştür. Feyziye Abdullah Tansel 1927-32 yıllarında İstanbul Kız Lisesi öğrencisiyken Münevver Saime Hanım'ın Türkçe dersi okuttuğunu hatırlamaktadır. Onun epey iri yarı, kumral, allıksız pudrasız, daima kısa topuklu iskarpin giyen, belki askerlikten kalma bir alışkanlık olarak ceketinin beline geniş bir kemer takan, saygıdeğer ve sevimli bir hanımefendi olduğunu yazmaktadır. F. Abdullah Tansel, sayfa 54, Aynur Mısıroğlu, sayfa 129. L. Türk Jandarkı Küçük Nezihat. Bu küçük kahraman hakkında bilgiyi 30 Ocak 1921 tarihli meclis görüşmelerinden öğreniyoruz. İstiklal Madalyası ile ilgili kanun görüşülürken Bursa Mebusu Operatör Emin Bey, meclis başkanlığına verdiği bir önergede ilk İstiklal Madalyası'nın Küçük Nezihat'a verilmesini istemektedir. Gerekçe olarak da bu kızın İnönü Meydan Savaşları'nda doğrudan çarpışmalara katıldığını, her an erleri ve subayları cesaretlendirdiğini bildirmektedir. Nezihat 12 yaşındadır ve 70. Alay Kumandanı Hafız Halit Bey'in kızıdır. Erzurum Mebusu Celalettin Arif Bey'in açıklama istemesi üzerine kürsüye çıkan Emin Bey, Nezihat hakkında daha geniş bilgi vermektedir. Nezihat 8 yaşında annesini kaybetmiştir. Babasının da başka kimsesi olmadığı için onun kucağına düşmüş ve 1. Dünya Savaşı'nda da cephelerde savaşla büyümüştür. Nezihat kendi elleriyle 100'den fazla düşman öldürmüştür. Ünlem işareti. Ne zaman bir erin ve subayın sarsıldığını görse hemen yanına koşmakta ve haydi beraber çarpışalım demektedir. Babasında küçük bir tereddüt görse aman baba hiç üzülme, gerçi annem ölmüştür, seni de vururlarsa ben yetim kalmam, bana millet bakar, haydi babacığım diyerek teşvik etmektedir. Kim bir parça sendelese mutlaka onun yakasına yapışır. İlk madalya ona verilirse büyük bir değer bilirlik gösterilecektir. Bütün askerler ona Türk Jandarkı adını vermişlerdir. Jandark, Fransa'nın ulusal kahramanı sayılan bir azizedir. Tanrı'dan aldığına inandığı ilhamla 100 yıl savaşlarında 1337-1452 Fransızlara görkemli bir zafer kazandırmıştır. Yoksul bir aileden gelen Jandark İngilizleri Fransa'dan kovacağını söylediğinde 13 yaşındadır. Bazı zaferlerden sonra İngilizlerin eline tutsak düşmüştür. Yargılanmış ve 30 Mayıs 1431'de diri diri yakılmıştır. Yaklaşık 500 yıl sonra 1920'de Papa tarafından azize ilan edilmiştir. Fransız parlamentosu aynı yıl Mayıs ayının ikinci pazar gününü onun onuruna ulusal bayram günü ilan etmiştir. Bakınız Ana Britannica. Dark Jean maddesi. İzmit mebusu Hamdi Namık Bey, Nezahat'ı kendisini de tanıdığını, onun gerçekten anlatıldığı gibi olduğunu söylemiş, yalnız madalya verilmesine karşı çıkarak büyüyünce çeyizini alacak bir hediye verilmesini önermiştir. Bu söz hay hay sesleriyle karşılanmıştır. Mecliste her zaman ilginç ve birçoğuna aşırı gelen önerileri ve sözleriyle tanınan Tunalı Hilmi Bey, ilk kez olarak Osmanlı tarihinde bir paşa kadın görmek istediğini, bu nedenle Nezahat'a Miri Miran, Sivil Paşa rütbesinin verilmesini önermiştir. Bu öneri gülüşmelere neden olmuştur. Başkan Hasan Fehmi Bey öneriyi oya koymak üzereyken Hamdi Namık Bey İstiklal Madalyası verilebilmesi için Başkanlık Divanı'nın araştırma yapmasının kanun gereği olduğunu hatırlatarak önce ordu kumandanından bilgi alınmasını istemiştir. Başkan önerinin Başkanlık Divanı'na havalesini oylamış ve bunun kabul edildiğini açıklamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi Cilt 7 31-1921 Aynur Mısıroğlu sayfa 132. Bu oylama sırasında mecliste hafif bir gerginlik yaşandığı anlaşılmaktadır. Nezahat'a bir armağan verilip verilmediği bilinmemektedir. Mısıroğlu'nun kitabında Kurtuluş Savaşı yılları kadın kahramanları anlatırken yer verdiği, Aynur Mısıroğlu sayfa 81, Kurnaz'ın da ondan aktararak kısaca söz ettiği Süreyya Sülün Hanım'ın Kurtuluş Savaşı'nda değil ondan önceki savaşlarda çarpıştığı anlaşılmaktadır. 12. Savaşçı kadınlarla ilgili bir değerlendirme. Binlerce yıldır savaş bir erkek mesleği olarak kabul edildiği için Kurtuluş Savaşı'nda kadınların silah kuşanması olağanüstü bir etkinlik olarak görülmüştür. Savaş tarih boyunca kadınları çeşitli biçimlerde etkilemiş ve onları çeşitli etkinliklerin içine çekmiş olmakla birlikte Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi birçok kadının bireysel olarak veya gruplar halinde silah kuşanması nadir görülen olaylardandır. Kurtuluş Savaşı da Türk ulusunun tarihinde nadir olarak yaşanan bir olaydır. Kadınları savaşa atılmaya sevk eden duygu vatan savunmasıdır. Buna vesile olan gerekçeler çeşitlidir. Kimisi asker eşi veya kızıdır. Kimisi köylüdür. Ve Aydın, Tarsus, Osmaniye'de İnegöl yöresinde olduğu gibi yörelerinin savunulmasında görev almışlardır. Savaşçı kadınların kimisi ırz ve namus düşmanlarına karşı savaşmak, kimisi yakınlarından birinin öcünü almak için silah kuşandığını anlatmaktadır. İşlerinde en sivrilmiş olanları askerliği meslek edinmiş ve cepheden cepheye koşmuştur. Savaşçı kadınlar giyimlerinden davranış kalıplarına kadar erkek rolüne girmekte ve erkekleşmektedirler. Böyle bir rol değişiminden ötürü kadın savaşçılar savaş döneminde ilgi çekmiş ve basına konu olmuş, haklarında övücü yayınlar yapılmıştır. Kadınların silaha sarılmaları, erkeklere örnek olarak onları, erkekleri cepheye gitmeye ve savaşı mutlaka kazanmaya özendirici bir etki yapmıştır. Kadın savaşçılar yalnız erkekleri özendirmek için sembolik olarak silah kullanmış değillerdir. Her biri çarpışmalara katılmış, bir kısmı yaralanmış, bazıları da şehit olmuştur. Savaşçı kadınların yaşları 12'den başlamakta, ileri yaşlara kadar gitmektedir. Bunlara atfedilen temel özellik, hepsinin çok cesur olması, savaşa gözlerini kırpmadan atılmalarıdır. Kadın savaşçıların bir kısmı birliklere komuta etmiş, rütbe sahibi de olmuştur. Dünyanın başka bir ordusunda kadın subay duyulmamışken, Kurtuluş Savaşı ordusunda kadınların geçici bir süre içinde olsa subaylık yapabilmesi, onun devrimci bir kurtuluş ordusu olmasındandır. Devrim kendi yasalarını yaratmıştır. Cephede çarpışmış kadın kahramanların tümü bu hizmetlerinin karşılığında herhangi bir ödül beklemiş değillerdir. Savaştan gazi olarak çıkanlar toplumun arasına katılarak neredeyse izlerini kaybettirmişlerdir. Bir kısmı yoksulluk içinde ölmüştür. İçlerinde bir istiklal madalyası veya gazilik beratına sahip olamayanlar bile vardır. Bölüm 9. Devrimin kadınlara şükranı. A. Türk halkı kadınlarına şükran duyuyor. Kurtuluş Savaşı yıllarında komutanlar, aydınlar, gazeteciler ve genel olarak ulus kadınların bu savaşta gösterdiği büyük çabanın farkındadır. Ve herkes kadınlara karşı bu nedenden ötürü de şükran duygularını dile getirmiştir. Bu duygular daha savaş yıllarında yazılmaya, söylenmeye başlamıştır. Bu şükran duygularının bir kısmını bundan önceki bölümlerde Hilal-i Ahmer kadınlarının çalışmalarını, ulaştırma hizmetlerinde ve cephedeki kadınların özverilerini anlatan yazı ve konuşmalarda görmüştük. Savaş sonunda da kadının kahramanlığı tablolara, heykellere, şiirlere konu olmuştur. Aşağıda çeşitli kesimlerin Kurtuluş Savaşı yıllarında ve onun hemen ertesinde basında, mecliste, çeşitli kürsülerde ve diğer mekanlarda bu minnet borcunu nasıl dile getirdiğine örnekler verilecektir. 1. Gazetecilerin, yazarların takdirleri. Kurdun dişisi ve erkeği. Hakimiyet-i Milliye'nin 10 Ocak 1920 tarihli ilk sayısında Bursa kadınlarının bir protestosu vesilesiyle yapılan yayında 1. Dünya Savaşı'nda özellikle Doğu illerinde kadınların gösterdikleri özverinin hayret verici olduğu belirtilerek sırtlarında savaşçılara erzak taşıyan, savaş saflarına mühimmat yetiştiren kadınların bulunduğu, Hilal-i Ahmer hizmetlerinde gösterilen özverileri herkesin bildiği yazılmaktadır. Kurtuluş Savaşı yıllarında mücadele alanına atılan kadın yüceltilmekte, onun bu hareketine Türk ve İslam tarihinden örnekler aranmaktadır. Hakimiyet-i Milliye şöyle yazıyor. Anadolu'nun bugün aynı his ve emelle çarpan kalbinde yalnız erkekler değil, Anadolu'nun muhterem hanımları da büyük bir mevki sahibi oldular. Öteden beri tarihin büyük zaferlerinde büyük kadın simaları da şarkta eksik değil. Asr-ı saadette savaşçıların başucunda, hatta savaş safları arasında birçok fedakar ve cenkçi kadınlar görüldü. Asr-ı saadet peygamberin zamanı. Hakimiyet-i Milliye sayı 1. 10-1-1920. Kurtuluş Savaşı yıllarında kadınların özverileri Ağoğlu Ahmet Bey'in 1921'de bir yazısında da konu olmuştur. Daha çok Anadolu kadınını örnek vererek İstanbul aydınlarını Anadolu'ya, cepheye çekmeye çalışan bu yazıda Ankara ile Çankırı arasında Kızılkaya adındaki küçük bir köydeki gözlemler anlatılmaktadır. Babaları şehit olmuş çocukları, tarla işlerine de bakan anneleri korumaktadır. Yazar bir kadınla konuşmasını anlatıyor. Yanımıza 70'lik bir kadın değneğine dayanarak yanaştı. Ankara'dan mı geliyorsun dedi. Evet. Ah, ordudan ne haber? Kadının çökmüş gözlerinde kalbini yakan derin bir özlem ateşi parlıyordu. Ordumuz demir gibi, inşallah yakında düşmanı kahredecektir. Şükürler olsun evladım. Kadın uzun bir ah çekti. Evladım var mı anne? 4 oğlum vardı, 3'ü şehit oldu, biri de cephededir, onun yolunu bekliyorum. Kadının gözlerinden akan yaş damlaları yüzünün buruşukluğunu ıslattı. İnşallah yakında gazi olarak döner, mesut olursunuz. Ah evladım, tek memleket kurtulsun, gavur gelmesin, biz her şeye razıyız, bu topraklar çiğnenmesin. İhtiyar köylü kadının bu yüceliği karşısında ben hayran ve şaşkın kaldım. Arkadaşlardan birisi, inşallah çiğnenmez, memleketin öbür kısımlarını da düşmandan alacağız, Allah bizimledir, müsterih ol evladım dedi. Kadın tevekküllü bir tavırla, Allah razı olsun oğlum, yüreğime su serptiniz, bir teselli buldum, Allah'a ısmarladık dedi ve yine değneğine dayanarak köye doğru yürümeye başladı. Ben onu uğurluyor ve içimden bir mukayese yapıyordum. 3 oğlunu milletine kurban vermiş ve bu kere de oğlunu kurbanlık göndermiş olan bu ihtiyar kadınla biz münevverler arasında fark ne kadar büyüktür. Bunlara nispeten biz ne kadar cimri, bencil, kendini beğenmiş, hülasa eksiyiz. Halbuki o şikayet bile etmiyor, son oğlunu bile düşünmüyor. Düşündüğü mukaddes yurdunun düşmanlar tarafından çiğnenmesidir. Ve bütün Anadolu bugün bu yüce his ile doludur. Tarlada gece gündüz çalışarak milleti ve orduyu besleyen, cepheye mühimmat ve erzak taşıyan kadınlar, cephelerde göğüslerini düşmanın mermilerine siper ederek vatanı koruyan askerler, yalnız o yurdun muhafazasını düşünüyorlar. Fakat bizler, eyvah, bizler neredeyiz? Ağoğlu Ahmet, Münevverler Cepheye, Vakit, sayı 1324, 19-8-1921'den Mehmet Kaplan ve Devamı Cilt 2, sayfa 666. Dönemin genç edebiyatçılarından Yahya Kemal Beyatlı, İnönü Savaşları'ndan sonra ileride yayımlanan Kurdun Dişisi ve Yavruları başlıklı etkili bir yazısında Türk kadınının vatan için mücadelesini anlatıyor. Yazıda Fransız şairi Alfred de Vigny'nin kurt avcılığını anlatan bir şiirinden yola çıkılıyor. Avcılar ve köpekleri karşısında kurtuluş çaresi bulamayan bir erkek kurt, kendisine saldıran bir köpeği boğduktan sonra iri gözlerini kapıyor ve hiç ses çıkarmadan ölüyor. Dişi kurt ise yavrularını alarak dağa çıkarıyor. Şair Vigny şöyle diyor: "Eğer bu iki yavru olmasaydı, o güzel ve kederli dul erkeğini bu büyük imtihan karşısında yalnız bırakmazdı. Lakin bir vazifesi vardı. O iki yavruyu dağlara kaçırmak, orada onlara açlığa tahammül etmeyi öğretmekti." Şair kurdun o son bakışına ne demek istediğini anlıyor. Asil hayvan o son bakışıyla demek istiyor ki, inlemek, ağlamak, yalvarmak hepsi zillettir. Kaderin seni sevk ettiği yolda uzun ve ağır vazifeni dişini sıkarak ifa et. Sonra da benim gibi hiç ses çıkarmaksızın ıstırap çek ve öl. Bu kurt hikayesi kaç defa beni derin derin düşündürdü. Zannettim ki şair Vigny bizim maceramızı anlatmış. O erkek kurt ölen ordudur. O dişi kurt anne Anadolu'dur. O kurban yavruları İnönü ve Dumlupınar çocuklarıdır ki dul annelerinden aldıkları dersi tekrar ediyorlar. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Yahya Kemal, Kurdun Dişisi ve Yavruları, İleri, sayı 1173, 45-1921'den aktaran Mehmet Kaplan ve devamı cilt 1, sayfa 547. Açık Söz'ün Sakarya Savaşı'ndan sonra yayımlanan bir sayısında yer alan Türkmen imzalı şiirin başlığı Köylü Kadınına Şükran'dır. Ey bütün kavminin kudretini gönlünde taşıyan azimli kadın, sırtında Türkiye gördükçe seni metaneti ilahi diyorum adın. O zayıf ineğin, yarım sabanın, bir cihan giydirir, dünyayı besler, alçalır önünde beyin paşanın haşmetli sesleri büyük nineler. Türkmen, Köylü Kadınına Şükran, Açık Söz, sayı 322, 20-10-1921, sayfa 2. Şüküfe Nihal, Anadolu Kadınlarına adlı şiirinde şöyle diyor: "Öyle mağrur, mermerden bir duruşunuz var ki, merhametine muhtaç değiliz diyor sanki. Ezildim karşınızda, gözlerimi kapadım. Zavallı sizin değil, elbette benim adım." Açık Söz'de Çankırı eski mutasarrıfı Lütfi imzasıyla yayımlanan Köylü Kadınlarına Şükran Borçluyuz yazısı da bu şükranı ifade etmektedir. Açık Söz, sayı 583, 5-9-1922, sayfa 2. Şüküfe Nihal, Bizim Destanımız adlı şiirinde de Kurtuluş Savaşı'nda kadınların yaptıklarını şöyle anlatıyor: "Kumandan, zabit, nefer, düştük yollara. Kanılar gıcırdadı geceyi yara yara. Bu yolda bağrı yanık analar, dullar vardı. Bu yolda Türk kızları bir ateşli rüzgardı. Dönmeyen erkeklerin onlar geçti yerine. Silah kurşun taşıdı omzunda neferine. Sırası geldiği gün ateşe göğüs gerdi. Kaç düşmanı dişiyle boğarak yere serdi. Tarihte sönük kalır bir Kartaca kadını. Biz ateş harfle yazdık Türk kızının adını." İnci Engin'in Edebiyatımızı Akisleriyle Milli Mücadelede Türk Kadını, Milli Mücadelede Türk Kadını, sayfa 123. 2. Ordunun Ödülü, İstiklal Madalyası. Batı Cephesi Kumandanlığı, Erzak Kolu Kumandanlığı görevini yapan Fatma Onbaşı'nın rütbesini çavuşluğa yükseltmiş, Eskişehir Savaşı'nın başladığı günden beri orduda kendi araçları ile çalışan ve ordu ile muzaffer olarak memleketlerine dönmeye ant içen 12 kadına İstiklal Madalyası vermiştir. Hepsi İnönü'ye bağlı Korkun Köyü'nden olan bu kadınların adları şöyledir: Ali kızı Alime, Besim kızı Şükriye, Hacı Osman kızı Fatma, Musa kızı Ayşe, Mehmet Ali kızı Hafize, Karabektaş kızı Fatma, Mehmet kızı Ümmühan, Hacı Mustafa kızı Fatma, Veli Onbaşı kızı Ayşe, Molla İbrahim kızı Fatma, Ali kızı Ayşe, Hasan kızı Fatma. Hakimiyeti Milliye, 21-10-1921. Açık Söz, sayı 317, 24-10-1921. Tevhid-i Efkar, 27-10-1920. Peker, İstiklal Savaşı, sayfa 379. Şerif Göralp, İstiklal Savaşı'nın İç Yüzü adlı kitabının İstiklal Savaşı'nda Türk Kadınının Rolü başlıklı bölümünde İstiklal Savaşı'nda birkaç tane isim yapmış sembolik kadın vardır. Ben bunlardan bahsedecek değilim. Esas büyük hizmetler ifa etmiş arkada bir kadın ordusu vardır ki İstiklal Savaşı'nı idame ettiren, orduyu yaşatan bu kadın ordusu olmuştur. Köylü Kadın Ordusu. Anadolu'da eksik etek tabir edilen bu çalışkan, iyi kalpli, eşine bağlı, icap ettiği anda kaplan oluveren Türk kadını, kocası askere gidince sapanına sarılarak tarlayı sürer, eker, biçer, mahsulü meydana getirir, ambara koyar, devlet hissesi olan ve aşar denilen %12,5'u da teslim eder. Güralp, Türk köylü kadının cevherini anlatmak için şu misali vereyim diyerek aşağıdaki olayı anlatıyor. Onun tümeni Gediz'de iken Uşak'ta bulunan düşmana karşı bir gece hareketine girişilir. Düşmanın ileri hatlarına çeşitli yönlerden baskınlar yapılacaktır. Onun alayına da bir yön verilir. Ne var ki araziyi bilmemektedirler. En yakın köye gece karanlığında gelerek bir evin kapısını çalarlar. Kapıyı açan genç bir erkekten kendilerine kılavuzluk yapmalarını istediklerinde erkek arazinin o kısmını bilmediği yanıtını verir. Onun üç adım gerisinde çocuğu kucağında bulunan genç kadın bir aslan olu verir. Yavrusunu kocasının kucağına bırakarak, ''Erim, sen çocuğu tut, bu din kardeşlerime ben kılavuzluk edeyim.'' der. Askerlerin önüne düşüverir. O sırada gelen bir haber baskından vazgeçildiğini bildirir. Kumandanın, ''Eşin senden biraz yiğitlik öğrensin.'' sözüne karşı köylü kadın, erkeğinin bu köylü olmadığı, gidilecek yeri bilmediği karşılığını verir. Anlatımından Güralp'in bu olaydan çok etkilendiği anlaşılmaktadır. Kadının hanımefendi olduğunu belirtir. Benim nazarımda kibar hanımefendi budur. Yemek, dikiş bilmeyip bacak bacak üstüne atarak aşk romanları okuyan, poker masalarında sabahlayan, kocasını ve evlatlarını ihmal eden kadın, Anadolu köylü kadınının yanında çok silik kalır diyen yazar, kadının ben kılavuzluk yapayım dediği zamanki duygularını, o anda duyduğum hazzı ömrüm müddetince hiçbir şeyde hissetmemişimdir. Ne muhteşem hanımefendi idi o. İşte eli öpülecek kadın budur diye belirtmektedir. Şerif Güralp, İstiklal Savaşı'nın İç Yüzü, sayfa 200. Aydın bölgesinde Kurtuluş Savaşı'nın merkezi durumundaki 57. Tümenin komutanı Albay Şefik Aker, 1937'de yayımlanan kitabında Aydın köylü kadınlarının buradaki çarpışmalarda nasıl bir rol oynadıklarını anlatırken şöyle diyor. Anadolu'nun Türk kadını. Bu öyle müstesna yaratılmıştır, öyle mukaddes bir unsurdur ki, büyük harpte erkeklerin 18 yaşından 50 yaşına kadar cephelere gitmesiyle memlekette baş gösteren kıtlığa karşı o güne kadar eline almadığı sapana elini vurmuş, erkekleri düşman karşısında mücadele ederken o tarlaları ekmiş, biçmiş, harman etmişti. Orduları ve memleketi açlık tehlikesinden kurtarmıştı. Diğer taraftan gıda levazımı yüklü deve kollarını ve öküz arabalarını karlar soğuklar altında sürerek ve bu uğurda birçokları mallarını canlarını feda ederek ve bazı cephelerde bu levazımı sırtlarında taşıyarak ordunun yiyeceğini temin etmişti. Şimdi de düşman ateşi altında muhtemel bir ölüm karşısında vatanın Türk namus ve istiklalinin kurtuluşu uğruna hemen gözleri önünde harp eden erkeklerine maddi ve manevi kuvvet ve gayret vermeye gidiyor. M. Şefik Aker, İstiklal Harbi'nde 57. Tümen ve Aydın Milli Cidali, sayfa 111-112.